Bayanlar, baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlerle gerçekten Türkiye'deki çok değerli insanlardan biri olan Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı adlı kitabını inceleyeceğiz. Doğan Cüceloğlu gerçekten belki de Türkiye'deki psikoloji alanına yön vermiş, bence en değerli psikologların başında geliyor ki kendisi yurt dışında eğitim görmüş, hatta Amerika'da yaşıyordu diye hatırlıyorum. Çok güzel, çok kıymetli eserleri var ve Savaşçı da bunların arasına gerçekten bayağı bir ön plana çıkıyor. Günümüz Türkiye'sinde bir bireyin daha sağlıklı bir zihin modeline sahip olabilmesi için bilmesi gereken perspektifleri bu kitabında çok güzel bir şekilde ele almış. Ben de bu perspektifleri sizlerle beraber paylaşacağım. Yaklaşık olarak bir 3-4 bölüm sürer diye düşünüyorum ama gerçekten de çok güzel bir kitap, yani hani onu söyleyeyim. Şimdi bu Savaşçı adlı kitap aslında bir sohbet eşliğinde ilerleyen bir kitap. Doğan Cüceloğlu aslında bu kitapta ismi Arif olan bir danışanla karşılıklı diyaloğunu, tabiri caizse bir seansını, hatta seanslarının toplamını kaleme almış. Biz de aslında bu seanslara şahit oluyoruz. Dediğim gibi danışanın adı Arif. Arif Bey çocukluğuna itibaren öğretmen olma hayalleri kuran biri ve yıllar içinde bu hayalini de gerçekleştiriyor. Ancak bu konuyla ilgili aklında bazı soru işaretleri var. Hayal ettiği mesleğe ulaşınca, yani öğretmenliğe ulaşınca, almış olduğu negatif yorumlar sebebiyle işine karşı duymuş olduğu sempati azalıyor ve kendisini yanlış bir yolda olarak değerlendiriyor. Bu konuyla ilgili Doğan Cüceloğlu'na, Doğan Cüceloğlu'nun bir seminerinden sonra ulaşıyor ve kendisiyle konuşmaya başlıyorlar. İşte bu konuşmalarda az önce de bahsettiğim gibi bu Savaşçı adı verilen kitaba dönüşüyor. Gerçekten çok güzel, çok akıcı bir sohbeti, çok akıcı bir dili olduğunu söyleyebilirim. Bu arada gerçekten yine podcast'in de başında belirttiğim gibi kitapta Doğan Cüceloğlu o kadar kıymetli düşünceler, o kadar kıymetli bakış açılarını okuyucusuyla paylaşıyor ki, yani neden bu kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde adeta. Gerçekten çok motive edici bir üslubu olduğunu söyleyebilirim. Yani keşke kendisi rahmetli olmasaydı da kendisiyle şöyle kanlı canlı bir şekilde yüz yüze sohbet edebilseydim. Ancak ne yazık ki kendisi rahmetli oldu. Evet, o zaman hazırsanız hiç vakit kaybetmeden ilk bölümümüzde başlayalım. Kitap zaten direkt şöyle bir cümleyle başlıyor. Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Ve bu savaş başladı mı artık hiç bitmez. Gerçekten de yani her birimize birebir aynı şekilde dizayn etmeye çalışan bir dünya var. Bir illüzyon var çevremizde. Ve ne zaman ki bir birey kendi öznelliğine bağlı kalmaya karar verirse, işte o zaman o kişinin savaşı başlamış oluyor. Ve bu savaş başladığı zaman kolay kolay bitmiyor. Kesinlikle öyle. 2. Fenomenolojik yaklaşım. Bu sosyolojide de olan bir yaklaşım bu arada. Aslında sosyal psikolojinin bir kavramıdır. Fenomenolojik yaklaşım ne olduğunu zaten şimdi öğreneceksiniz. Alman filozof Edmund Husserl tarafından ortaya atılan bir kavramdır fenomenolojik yaklaşım. Fenomen denilen şey aslında algılanan ve yaşanan dünyadır. Hepimiz aynı dünya içinde yaşıyor olsak da her birimizin fenomenleri birbirinden farklı olabilir ve bu fark hayatımızı önemli ölçüde etkiler. Mesela nasıl bir örnek verebilirim? Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin karşımızda bir hatun var. Benim yanımda da bir X kişisi olsun. O X kişisiyle beraber karşımızdaki hatuna bakıyoruz. X kişisi biraz fazla cinsel hazlarına odaklanmış birisi olsun. Yani o kişinin algılamak istediği dünyada haz, özellikle de cinsel haz oldukça ilk sıralarda olsun diyelim. Benim içinse karşımda gördüğüm kadının fiziksel özelliği ne durumda olursa olsun ciddi anlamda öncelikle kalitesine, hayat görüşüne, düşüncelerine odaklanırım. Karşımızda aynı kadın olmasına rağmen ikimiz de o kadınla ilgili farklı varsayımlara sahip olabiliriz. Daha da basit bir örnek vereyim. Ben şu anda bu podcast'i dinleyen herhangi bir kişiyle bir paragraf yazı okuyayım, aynı paragrafı okuyalım ikimiz de, o kişinin o paragraftan çıkartacağı anlamlarla benim o paragraftan çıkartacağım anlamlar birbirinden farklı olacak. İşte bu fenomendir aslında. Şimdi size de sorum şudur. Belki genel bir soru olabilir ancak bunu özelleştirmek de birazcık sizin elinizde. Sizin fenomeniniz nedir? Mesela güç dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Bu arada bir sonraki bölümde güç tanımları da var. Onlara da geleceğim. edebileceğiz. Ancak gerçekten de mesela size göre gücün fenomeni nedir? Kadın, para, zeka, prestij mesela. Aklınızda bu tarz kavramlarla ilgili başka kavramlar geliyorsa mesela ahlak. Ahlak fenomeniniz nedir? Güçsüze yardımcı olmak mı? Bir hayvanı beslemek mi? Veya hiç kimseyle bir etkileşim kurmamak mı? Aklınıza ne gelirse. Kendi fenomenlerinizi benimle olabildiğince paylaşmanızı istiyorum. Bu güzel çıkarımlar yapmamıza sebep olabilir. 3. Her bilinç kendine özgü bir niyet geliştirir. Ve bu niyet o bilincin neyi nasıl anlamlandıracağını etkiler. Ne diyor şimdi? Her bilinç kendine özgü bir niyet geliştirir. Yani her birimizin aslında belli başlı konularla ilgili birbirinden bağımsız bir şekilde bir niyeti oluyor. Yine kadından örnek verecek olursak başka bir birey bir kadını gördüğü zaman onunla sadece cinsel anlamda kendisini paylaşmak isterken ben o kadınla daha rahat, daha böyle takılma odaklı olabilirim. Yani daha o şekilde düşüncelere sahip olabilirim. Şimdi burada niyetimiz birbirinden farklı oluyor. Ve burada bu niyet ister istemez karşımdaki o kadını veya karşımızdaki o kadını nasıl anlamlandıracağını etkiliyor. Cinsel odaklı anlamlandıran kişi ister istemez karşısındaki kadınla ilgili daha farklı, daha somut, daha fiziksel, daha görsel ifadelere odaklanırken ben daha uzun vadeli, daha soyut şeylere odaklanmaya başlarım. İşte niyet farkı burada ortaya çıkıyor. 4. Zor ve kolay ifadeleri savaşçının seçiminde bir ölçüt değildir. Yapılması anlamlı ve doğru olan ile yapılmaması anlamlı ve doğru olan diye düşünmek savaşçı tutumunu daha iyi yansıtır. Yani diyor ki savaşçı için zor veya kolay diye bir şey yoktur. Bu şekilde yapması gerekenleri zor veya kolay olarak ayırmaz. Savaşçı olan kişi yapması gerekeni aslında direkt olarak yapılması gereken ve yapılmaması gereken olarak ikiye ayırır. Gerçekten de bir birey olarak zor ve kolay olduğuna bakılmaksızın sadece yapılması gerekenleri yaptığınız bir döneminiz olsa hayatınızın kalitesinin ne kadar artabileceğini bir düşünmenizi istiyorum sizden. 5. Kişinin huzursuzluğu, mutsuzluğu, gerginliği, sıkıntısı ve depresyonu aslında onu uyandırmaya çalışan önemli dostlarıdır. Yani bir birey olarak kendinizi huzursuz, mutsuz, gergin, sıkıntılı veya depresyonda hissediyorsanız aslında siz şu anda bir geri bildirim alıyorsunuz demektir. Bu bir sebep değildir aslında. Bu bir sonuçtur. Yani depresyonda olduğunuz için bir şeyleri yapamıyorum veya yapmıyorum gibi bir durum yoktur. Zaten belki de yapmanız gereken şeyleri yapmak zorunda olduğunuzun farkında olmanıza rağmen yapmadığınız için depresyona giriyor olabilirsiniz. Yani bu negatif duygu ve düşüncelerden kaçınmak yerine size neler ifade etmeye çalıştığına odaklanın. Sorun kendinize ben neden depresyondayım, neden mutsuzum, neden gerginim diye. Kendinizle diyalog kurun. Bu gerçekten de çok önemli bir kişisel gelişim tavsiyesidir. Kendinizle konuşun. O cevaplamak istemediğiniz soruları kendinize sorun ve bunlara cevaplar vermeye çalışın. Kendinizi zorlayın. 6. Çok güzel bir madde geliyor. Zaten bu maddeden sonra bu bölümü sonlandıralım. Ait olma ve birey olma kavramları. Toplumla, sosyal yaşamla, kültürle ilgili yönlerimiz ait olmayı ifade eden yönlerimizdir. Örneğin annemizin veya babamızın dediğini yapmak, komşularımızı küstürmemek, toplumda saygı duyulacak bir meslek seçerek geçim temin etmek, fedakarlık yapmak gibi şeylerin tümü ait olma gereksinimlerimizden kaynaklanır. Ancak istediğimiz için oyun oynamak, eğlenmek, istediğimiz için cinsel ilişkide bulunmak, istediğimiz için kampa gitmek, doğayla ilişki kurmak, hayal kurmak, kısacası kendi özümüz veya canımız istediği için yaptığımız şeyler ise tamamen birey olma gereksinimlerimizden kaynaklanıyor. Anlamlı bir hayat için ait olma ve birey olma arasında bir denge olmak zorundadır. Eğer ait olmaya çok odaklanırsanız hayatınızı başkaları kontrol etmeye başlar. Eğer birey olmaya çok odaklanırsanız anlamlı bir şeyler inşa edemezsiniz. Peki kendi hayatınıza baktığınız zaman siz kendinizi bu denklemin neresinde görüyorsunuz? Hayatınızda bir denge var mı ait olma ve birey olma kavramları ile ilgili yoksa terazi bir tarafa doğru kayıyor mu? Bu soruya cevaplarınızı verin bakalım. Evet, bu haftalık bu kadar diyelim. Gerçekten çok güzel bir kitap inceleyeceğiz. Onu da söylemek istiyorum. Yani ben eminim ki bu bölüm bile gayet güzel bakış açıları kazandırmıştır. Yani bu kitabı ele almamdaki en büyük sebep belki de gerçekten Türk kültürüne odaklanması. İlerleyen bölümlerde o kadar güzel farkındalıklar oluşturacak ki ben gerçekten okuduğum zaman dedim ki hassiktir yani bu gerçekten de böyle. Dediğim gibi bizim kültürümüzden çıkmış olması belki de bu eseri benim gözümde bu kadar elit bir konuma sokuyor. Bakalım neler olacak. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Keçiyi beslemeyi sakın ama sakın unutmayın.